9. ayrım. Haklısın diye ciddi bir tavırla cevap verdim. Peki öyleyse devam edin anlatmanıza. Bütün anlattıklarınızın nereye varacağını merakla bekliyorum. Görüyorum ki Nastenka, öykünün kahramanının, ki o benim, beklenmedik bir konuğun gelmesiyle niçin o kadar şaşırıp telaşa kapıldığını anlamak istiyorsun. Odamın kapısı açılır açılmaz neden heyecandan elimin ayağıma dolaştığını, utançtan kıpkırmızı kesildiğimi öğrenmek istiyor, doğru dürüst bir konuk ağırlamaktan aciz oluşumun utangaçlıktan nasıl yerin dibine geçtiğimin sebeplerini merak ediyorsun değil mi? Ya evet evet bilmek isterim bunu. Hem siz öykünüzü o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Birazcık kötü anlatsanız olmaz mı? İnsan sanki bunları bir kitaptan okuduğunuzu sanıyor, dedi. Bir taraftan gülmemek için kendimi zor tutarken, Nastenka diye gayet ciddi bir mimik hareketiyle sözüme devam ettim. Çok güzel şekilde anlattığımın ben de farkındayım ama elimden başka türlüsü gelmiyor. Bu yüzden de son derece üzgünüm. Sevgili Nastenka, şu anda ben 7 mühürlü bir çekmecede 1000 yıl hapis kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Hazreti Süleyman'ın ruhuna sahipmişim gibi hissediyorum kendimi. Uzun bir ayrılıktan sonra, çünkü ben sizi çok önceden tanıyorum, size kavuşunca ruhumda binlerce pencerenin açıldığını ve şimdi bir sözcük sağanağı şeklinde boşaldığını biliyorum. Eğer içimdeki söz sağanağı taşıp akmazsa boğulurdum sevgili Nastenka. Onun için Nastenka, ne olur sözlerimi kesmeyin. Beni saygıyla dinleyin. Eğer dinlemeyecekseniz susarım. Hayır hayır ne olur devam edin. Söz veriyorum bir daha ağzımı açmayacağım. Pekala öyleyse Nastenka. Ben de öykümü anlatmaya devam edeyim. Günün belli bir saati vardır ki aziz Nastenka'm o saati her zamankinden çok severim. O saat hemen hemen bütün iş yerlerinin, dairelerin kapandığı bir saattir. Herkes akşam yemeğine yetişmek için aceleci adımlarla evlerinin yolunu tutarken, bir taraftan da akşama ne yapacaklarını, geceyi nasıl geçireceklerini zihinlerinde kurmaya çalışırlar. İşte o saatte hikayemizin kahramanı ümit ederim Nastenka, hikayemi üçüncü şahısla anlatmama izin verirsin çünkü birinci şahısla anlatmaktan utanırım. Kalabalığın arasında herkes gibi evine doğru yürümektedir. Fakat her nedense buruşmuş gibi gözüken solgun yüzünde hayatından memnun, tuhaf bir ifade vardır. Bakır kırmızı güneşin soğuk Petersburg ufuklarında yavaş yavaş batışını tatlı bir zevkle seyreder. Aslında seyreder demek yalan olur çünkü etrafında olup bitenlerden yarı haberdar, sağına bakamayacak kadar yorgun veya kafası bin türlü düşünce içinde dalgın bir adam gibi önündeki manzaraya anlamını çözemediği bir şaşkınlık içerisinde baka kalır. Memnundur çünkü ta ertesi güne kadar istemeye istemeye yaptığı can sıkıcı işinden uzaklaşmıştır. Adeta akşam okuldan fırlayıp evde oynayacağı oyunları, yapacağı muziplikleri düşünen ve bu sevinçle kabına sığmayan afacan bir çocuk gibidir. Ona şöyle bir göz attığınızda bu akşam saatindeki sevincin, bu coşkunluğunun onun hassas olan hayal yeteneğini harekete geçirip uyandırdığını göreceksiniz. Şimdi o derin düşüncelerinin içine dalmıştır. Akşam yemeğini mi düşünüyor dersiniz? Yoksa akşamı nasıl geçireceğini mi planlıyor? Neden öyle kendinden geçmiş gözüküyor? Rüzgar gibi koşan atların çektiği, gösterişli arabanın içindeki zengin hanımefendiyi saygıyla eğilerek selamlayan, ağırbaşlı bir görünümü olan beyefendiyi mi dikkatli dikkatli inceliyor dersiniz? Oh hayır, hayır Nastenka. Onun böyle değersiz şeylerle kafasını yormaya zamanı yok. O, şimdi kendi iç dünyasını, zenginliklerini yaşamaktadır. Batan güneşin son ışıkları kalbine yeni bir sıcaklık doldurmuş, bir yığın anıyı bir ırmak gibi belleğinden akıtmaya başlamıştır. O, birden içi ışıkla dolmuş, ruhu zenginleşmiştir. O şimdi başka zaman en küçük şeylerin dikkatini çekeceği caddede sanki hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi yürümektedir. Hayal ülkesinin tanrıçası kutsal eliyle ördüğü sihirli altın örgüyü onun gözleri önünde yavaş yavaş açmaya, hayali, muhteşem bir hayatı önüne yürümeye, ilahi elleri onu yürüdüğü granit kaldırımdan kaldırıp cennete giden mutlu yola bırakmıştır. İsterseniz onu durdurun. Nerede olduğunu, hangi yöne doğru gittiğini sorun. Size ne durduğu yeri ne de gittiği yönü söyleyebilecektir. Yapacağı tek şey kızarıp bozarmak ve yakasını kurtarmak için yalanları uydurmaktır. Hatta birinde soylu ve yaşlı bir kadın tam sokağın orta yerinde kendisini durdurup yolunu kaybettiği için ondan bu konuda yardımcı olmasını istemiş. Ona yolu soracak olmuş, kahramanımızın yüreği korkuyla ve şiddetle çarpmış ve irkilmiş. Az daha bağırıyormuş. Sonra da suratı bir karış yoluna devam etmiş. O sırada pek çok kimse ona bakarak gülümser ve arkasından laf atar. Hatta küçük bir kız çocuğu da onun dalgın gülümsemesine bakarak alaycı bir tutumla ona güler. Oysa kahramanımız hiçbir şeyin farkında değildir. Aynı hayal perisi sırf muziplik olması için yoldaki yaşlı kadını, merakla oradan geçen küçük kızı, fontanayı baştan başa kaplayan mavnalarda uyuyan köylüleri de sineklerin örümcek ağına takılması gibi işlemiştir Gergefin'e. Tuhaf adam her şeyi içinde eriterek kulübesine girip sofraya oturmuş, yemeğini bitirmiştir. Asık suratlı, kederli bir kadın olan hizmetçisi Matryona sofrayı toplayıp piposunu getirdiği zaman kendisine gelir gibi olur ve birden uyanır. Hiç farkında olmadan yemeğini çoktan yiyip bitirmiştir bile. Odası gittikçe kararmaya başlar. Kalbini bomboş ve ezik hisseder. Hayal dünyası sessizce bir çıtırdı dahi çıkarmadan olduğu gibi çöker. O zamana kadar ne hayal ettiğini hatırlamaya fırsat bile bulamadan buhar olup uçar gider. Fakat belirsiz, karanlık bir duygu bütün ağırlığıyla göğsüne oturur. Nefes alışlarını sıklaştırır. Yeni bir arzu onu gıdıklamaya, hayal dünyasını heyecanlandırmaya başlar ve hiç farkında olmadan kendisini birbiri ardı sıra dizilmiş hayaletlerin resmi gecede arasında buluverir. Küçük odası şimdi iyice karanlık ve ıpıssızdır. Yalnızlık ve tembellik gittikçe hayal evini okşayıp heyecanlandırıyor. Sihirli alev artık parlamıştır. Hayaller Matryona'nın mutfakta kahve yapmak için kaynattığı su gibi etrafında fokur fokur fokurdamaktadır. Ve birden hayaller gerçek alevler gibi canlanır, parıl parıl parıldamaya, göz kamaştırıcı ışıklar çıkarmaya başlar. Okumak üzere eline rastgele geçirdiği kitap hayalperestin elinde daha üçüncü sayfaya erişmeden kayıp yere düşer. Şimdi hayal gücü tekrar titremeye, çalkalanmaya başlamıştır ve aniden bambaşka bir dünya, büyüleyici ufuklarıyla gözlerinin önüne serilen yeni bir rüya, yeni bir mutluluk kaynağı. Hayaller ona mutluluk yollarını gösterir. Ağız tadı bambaşka, aldatıcı tatlı bir zehir. Artık o bizim dünyamızda değildir. Her şey oradan bambaşka gözükmektedir. Siz ve ben tembel, uyuşuk, bezgin bir yaşam sürmekteyiz. Hatta hepimiz yazımıza dargınız. Yaşamaktan bıkıp bezmişiz. Gerçekten de öyle değil mi? İlk bakışta hayat soğuk, karanlık, sıkıntılı ve düşmanca görünmez mi bize? Vah zavallı yaratıklar diye hayalperest düşünür. Daha yakından bak Nastenka. İşte o zaman sihirli hayaletlerin hem alımlı hem de gelişi güzel, yavaş yavaş canlandıklarını, panoramik bir resim, coşkun bir fener alayı gibi harekete geçtiğini göreceksin. Ve gürül gürül akıp giden bu alayın en önünde de heyecandan aşka gelmiş kahramanımızın kendi silüeti. Çeşit çeşit serüvenler, uçsuz bucaksız sürükleyici hülyalar ardı ardına gelir. Belki şimdi bana onun neyin rüyasını gördüğünü, neleri hayal ettiğini soracaksın. Rüyasını görmediği, hayal etmediği hiçbir şey yok onun şu anda. Önceleri tanınmamış fakat sonradan şöhretin en son basamağına ulaşmış, taç giymiş bir şair, şair Hoffman ile can ciğer arkadaş oluşu, Saint Bartholomew gecesinin hayali, İvan Vasilyevich'in kumandası altında Kazan şehri ele geçirilirken aslanlar gibi çarpışıp kahramanlığın en yücesine erişmiş bir asker, Sir Walter Scott'un eserlerindeki kahramanlardan Diana Vernon, Clara Mowbray, Effie Deans, başkipiskoposlardan meydana gelmiş yüksek mahkemede yargılanan John Hush, Şeytan Robert adlı senfonide ölülerin hortlaması, müziği hatırlıyor musun? Kilise mezarlığı gibi kokan bir havası vardır değil mi? Berezina Savaşı, Kontes Vorontsova, Daşkova'nın şiir resitali, Danton'u, Kleopatra'yı ve aşıklarını Puşkin'in, Kolomna'daki küçük evini, küçücük bir eve sahip oluşunu, bir kış gecesi sevgilisiyle baş başa oturup konuştuklarını ve sevgilisinin onu ağzı açık zevkle dinlediğini, şu anda senin beni dinlediğin gibi benim aziz meleğim. İşte böyle Nastenka. Tembellikten zevk alan bu adamın yanında bizim yaşamayı istediğimiz hayatın değeri ne kadardır? O bu hayatı küçümser, zavallı bulur. Fakat böyle bir yaşamda dahi onun içinde yaşamaya değer ıstırap dolu bir saatin bulunabileceğini, öyle bir saat gelip çattığında hayal görmekte geçirdiği bütün senelerini feda edebileceğini tahmin edemez. Ne mutluluk, ne bir anlık zevk için değişmeyeceği rüyalarını, hayallerini bir tek saatlik gerçek acı çekmek için feda edebileceğini sezdiği anda da pişmanlığın bütün acısı gelip içine çöker. Fakat bilir ki öyle bir anda pişmanlıktan bitip tükenmek için vakit çok geç olacaktır. O uğursuz an gelinceye kadar hayalperestimiz hiçbir şeyi arzu etmez. Çünkü o bütün isteklerin üzerindedir ve her şeye kendi hayal dünyasında sahiptir. O kendi hayatını kendi yaratan, kendi ilhamlarıyla yol gösteren bir sanatkardır. Hayalperestimizin hayal dünyası o kadar kendiliğinden ve doğal bir şekilde hayat bulup canlanır ki şaşırmamak mümkün değildir. İnsanın bütün bunlara bir serap değil de gerçeğin ta kendisi olduğuna inanası gelir. Hatta o kadar ki kahramanımız gördüğü hayallerin, rüyaların kendi hayal dünyasının eseri değil de gerçeğin ta kendisi olduğuna bayağı inanmıştır. Sorarım sana Nastenka, o böyle hayal aleminde kendisinden geçtiği anlarda neden nefes nefese kesilir? Söyle bana, hangi sihirli kuvvet, tekin olmayan el, nabzının atışlarını hızlandırıp yaşları iki gözünden çeşme gibi akıtır? Niçin solgun yüzü, ıslak yanakları cayır cayır yanarken bütün ruhunu, benliğini taşkın bir sevinç kaplıyor? Niçin uykusuz geceler şimşek gibi gelip geçer ve geride taşkın bir heyecan ve mutluluk bırakır? Kahramanımız ancak şafağın turuncu ışıklarıyla kızaran, iç karartıcı odasında geçirdiği coşkun saatlerden sonra yorgun, hasta olarak kendini zorla yatağa bırakır. Gözlerini kaparken içine dolan derin bir zevki yaşamaktadır hala. Petersburg sabahlarına özgü aldatan bir hayal ışığı aydınlatmaya başlar içerisini. Evet Nastenka, o kendini öyle aldatır, o kadar kandırır ki gördüğü şeyler birer rüya değil de gerçekmiş gibi, ihtirasın damarlarındaki kanı alev alev vücudunda deli gibi dolaştırdığını duyar. Bundan daha kötü bir aldanma olur mu? Bak, ona biraz daha yakından bak Nastenka ve gözlerinle gör, anla. Ona böyle bakarken Nastenka, inanır mısın ki bu zavallı hayalperest, ter kokan hayal dünyasının sıcak rüyalarında sonsuz ihtirasla sevdiği kadının kim olduğunu bile bilmesin. Onu aşktan deli eden kadının aslında adamı çılgına çeviren bir seraptan başka bir şey olmadığına inanabilir misin? Dünyaya metelik vermeden sevgilisiyle yıllarca el ele beraberce gezmiş olmaları, hayatlarını iç alemlerini birleştirip tek bir vücut gibi sonsuz bir aşkla yaşadıkları da mı rüya? Her gün gecenin geç saatlerinde ayrılacakları zaman sevgilisinin başını göğsüne yaslayarak derin üzüntü içinde hıçkıra hıçkıra ağladıkları, uzun siyah kirpiklerinden gözyaşlarını silerek esip giden rüzgarı umursamadan birbirlerine aşkla sıkı sıkı sarıldıkları da hep birer yalan mı? Bütün bunlar rüyadan başka bir şey değiller mi yoksa? Yabani otların büyüdüğü, unutulmuş, sessiz ve ıssız bir bahçenin yosun tutmuş dar yolunda, ümitle, acıyla, gerçek bir aşkla birbirlerinin kolunda yürüdükleri günler de mi yalan? Garip, dededen kalma eski bir evde, aksi suratlı, sert ve huysuz ihtiyar kocasıyla beraber uzun ve katlanılması zor yıllar geçirmiş genç bir kadınla olan gizli, yakıcı ve temiz aşkı da mı bir rüya idi? İhtiyar kocadan ne kadar da korkar ve çekinirlerdi. Zavallı çocuklar. Birbirlerinden bile gizledikleri aşkları ne kadar saf ve ne kadar gerçekti. Ve etraflarındaki insanlar, bilmem söylemeye gerek var mı Nastenka, etraflarını saran hain kalpli insanlar onlara karşı nasıl zalimdiler. Sonra yurdundan uzakta, öğlen ateşinden yanan yabancı bir gökyüzünün altında, sonsuz güzelliklere sahip bir kentte, parlak bir sarayda verilen baloda, saraysız da hiç olmaz, sevgilisiyle karşılaşır, Gül ve mersinlerle çevrili bir taraçada sevgilisi onu tanır. Yüzündeki balo maskesini atar heyecanla titreyerek. Artık üzgünüm diye fısıldar. Sonra sevdiği adamın kollarına tutku ve arzuyla atılıverir. O an aşklarının coşkunluğu içinde geride kalmış günlerini, kederlerini, acılarını, ihtiyaçlarını, kocayı, ıssız bahçeyi, sıkıntı dolu evi, son kez öpüştükten sonra birbirlerinden güçlükle ayrıldıklarını, her şeyi unuturlar. Ah Nastenka, bütün bunların birer hayal, birer rüyadan başka bir şey olmadığının sonradan farkına varmak o kadar acı ve o kadar yürek yakıcı ki, komşu bahçeden çaldığı bir elmayı aceleyle cebine sokuşturmuş bir çocuk, hiç beklenmedik bir anda sırık gibi uzun, geveze bir arkadaşının patavatsızca kapısını açıp kafasını uzatarak ''Merhaba ahbap, haberin var mı? Pavlovski'den şu anda geldim.'' demesiyle suçüstü yakalanıp nasıl kızarıp bozarır ve sıkınganlığından ne yapacağını şaşırırsa, ben de işte öyle gördüğüm şeylerin birer hayalden ibaret olduğunu öğrenince şaşırıp üzüntüye kapılırım. Öyle dayanılmaz bir acı duyarım ki yüreğimde Nastenka, anlatması bile zor. Rüyalarım paramparça olmuştur artık. Rüya ülkesinin kontu ölmüş, erişilmez mutluluk tam benim olmuşken bu patavatsız adam Pavlovski'den gelivermiştir. Coşku ve heyecan içinde devam eden konuşmamı kestim. Çünkü içimden bir kahkahanın dışarı çıkmak için beni zorladığını duyuyordum. Çocuksu, çılgın kahkahasını atmasını bekliyordum ve bir taraftan da bu kadar fazla ileri gittiğim, kalbimin acılarını olduğu gibi dışıma döktüğüm için de pişmanlık duyuyordum. Ama kişiliğim hakkındaki düşüncelerini dün ona söylemiştim. Beni anlayacak bir kimsenin olacağına inanmadığım için söylemek istediklerimin hepsini kitaptan okurmuşçasına anlatmaya karar vermiştim. Ama Nastenka tahminimin tam aksine bir süre öyle sessiz kaldı. Sonra elimi hafifçe sıkarak ürkek ürkek anlayış dolu bir sesle sordu. Sahiden şimdiye kadar hep böyle mi yaşadınız? Bütün hayatım boyunca Nastenka böyle yaşadım ve öyle gözüküyor ki ölünceye kadar da böyle gidecek. Hayır diye üzgün ve endişeli bir sesle haykırdı. Hayır öyle olmaz. Bu tıpkı benim bütün ömrümü ninemin yanında harcamam gibi feci bir şey. Dinleyin beni. Bu şekilde yaşamaya devam etmeye hakkınız yok. Anlıyor musunuz? O sanki ben bilmiyorum Nastenka diye duygularımı kontrol edemeden haykırdım. En güzel senelerimi boş yere nasıl harcadığımı özellikle şu anda her zamankinden daha iyi anlıyorum ve bu durum bana daha çok koyuyor. Belki de Tanrım bunları anlayabilmem için sizin gibi bir meleği gönderdi. Seninle böyle yan yana otururken geleceğimi düşünmek bile bana dayanılmaz bir acı veriyor. Çünkü gelecek demek benim için yalnızlık, gereksiz varoluş, hayat bir yaşantıdan başka bir şey değil. Ve işin en acısı, gerçek hayatta seni tanıyıp seninle mutlu anlar yaşadıktan sonra ben artık nasıl rüya görebilirim? Beni ilk görüşte başından salmadığın için de Tanrı senden hoşnut olsun sevgili Nastenkam. Senin sayende iki akşam olsun gerçekten yaşamak fırsatını buldum. Gözyaşları boncuk boncuk yanaklarına dökülürken Nastenka heyecandan titreyen sesiyle ''O hayır, hayır'' diye sözümü kesti. ''Artık o hayata paydos. Birbirimizden bu durumda ayrılamayız. İki akşam neymiş ki? Bundan sonra hep beraber olacağız.'' ''Ah Nastenka, Nastenka, beni kendi kendimle uzun bir zaman için barıştırdığının farkında mısın? Artık hakkımda eskiden olduğu gibi kötümser düşünmeyeceğimi biliyor musun? Geçmişte işlediğim bir suçun veya günahın çektirdiği vicdan azabı da belki bundan sonra dinecek ve ben eskisi gibi ümitsizliğe düşmeyeceğim. Hem şu anda pekala farkındayım ki şimdiye kadar yaşadığım hayatın kendisi bir suç ve günahtan başka bir şey değilmiş. Sakın abarttığımı sanmayasın Nastenka. Fakat öyle zamanlar oluyor ki acı ve çaresizlik içinde neredeyse... İşte öyle zamanlarda ölünceye kadar gerçek bir yaşamanın bana nasip olmayacağını sanıyor, gerçek hayatta olan ilişkimi tamamıyla yitirdiğimi anlıyor ve kendimi Tanrı'nın ve insanların sevgisinden yoksun kalmış bir kötü adam olarak görüyorum. Çünkü hayal aleminde geçirdiğim gecelerin sarhoşluğundan bir an dahi olsun ayılmak o kadar dayanılmaz oluyor ki. Aynı zamanda etrafımı saran insan selinin çıkardığı gürültü ve patırtıyı duyuyor, benim gibi rüyada olmayanların nasıl yaşadığını görüyorum. Ve o zaman farkına varıyorum ki onların hayatları uydurma değil, onların hayatları benim hayallerim gibi birden paramparça olup gitmiyor. Tam aksine hayatları her gün yenileniyor, renkleniyor, bir saatlerine uymuyor. Bir de benim gibi zavallı hayalperestin hayatına bak.